Ayrım 21. Sayfa 247. Din sınıfının aforoz ve tahakkümü. Dindar olan bir kimse, eğer ahlaklı değilse ya sahtekardır ya da batıl bir dine inanmaktadır. Ahlaksız filozof olur ama ahlaksız dindar olamaz. Dindarlık, mahiyeti itibariyle ahlaklı yaşamayı gerektirir. Bradley. Din sınıfının en büyük kötülüklerinden biri, geliştirdiği tahakküm ve fesat teolojisini işleterek insanların imanları hakkında karar verme yetkisi kullanmaya kalkmasıdır. Kur'an'a göre sadece Allah'ın olan bu yetkiyi kullandıkları içindir ki, her türden din temsilcisinin egemen olduğu ülkelerde insanlar bunların aforozundan kurtulmak için sürekli ikiyüzlü davranmakta, oldukları gibi görünmemektedirler. Din zebanilerinin kullandığı tahakküm teolojisi, bu zebanilere onun bunun imanını onaylama ve reddetme yetkisi vermektedir. Allah'lık iddia etmenin en sinsi şekli böyle bir yetki kullanmaya teşebbüstür. Çünkü imana onay hakkı, Tanrı'nın tekelindeki yetkilerden biridir. Bu yetkinin peygamberlerce kullanılması bile ancak kendilerine açık vahiy gelmesi halinde mümkündür. Allah ile aldatanların tahakküm teolojisi işte bu hakkı kullanmıştır ve kullanmaktadır. Fesat teolojisinin Türkiye temsilciliğinin bu yetkiyi kullanırken sergilediği zulümleri, tutarsızlıkları, iftira, ihanet, itham ve kötülükleri düşünüyorum da ürperiyorum. İmana onay din meselesinin en hassas konusudur. Bu onay hakkını Allah'ın dışında birilerine kullandırmaya kalktığınız anda din adına en zehirli dinsizliği yapmaya başlarsınız. Akıl almaz, sonu gelmez hatalar, zulümler birbirini izler. Bir düşünün, yıllar ve yıllar Allahsız komünist, din düşmanı damgası yemiş bir Nazım Hikmet, yıllar sonra bakıyorsunuz Bükreş'te bir gece mihmandarlarından kendisini camiye götürmesini istiyor. Olayın tanığı olan zat bunu 47 yıl sonra açıklıyor. Demek ki dinsiz diye damgalanmış Nazım'ın da derinlerinde Allah'a iman var. Ünlü müzisyen Cem Karaca'nın yıllar ve yıllar Ermenilik, solculuk, dinsizlik ve imansızlıkla suçlandığını yakından izledim. Bu satırların yazarının Kur'an'ın mealini yıllarca okuyan ve samimi bir mümin, tasavvuf meşrebinde bir sanatkar olduğunu yakından bildiğim bu insan, 8 Şubat 2004 günü hayata gözlerini yumduğunda basın onun vasiyetini açıkladı. Şunu vasiyet ediyordu rahmetli Cem. Namazımın Üsküdar'daki Seyit Ahmet Camii'nde kılınmasını istiyorum. Cenazemde alkış ve tören istemiyorum. Sadece dini vecibelerin icrasını istiyorum. Peki, ona yıllarca dinsiz imansız damgası vuran imansız ve namussuzlar yaptıklarının hesabını nasıl ödeyecekler? Nazım ve Cem küçük birer örnek. Dinci alçakların bu şekilde aforoz ettikleri insanların sayısı belli değildir. Sormak gerekmez mi? Allah'ın yetkilerini kullanmayı din diye satan bu namussuzlara saf bağlayıp namaz kılmak gerçek bir mümine yakışır mı? Gerçek bir mümin bu alçakların yanında görünerek onlara destek fotoğrafı verir mi? Gerçek müminse, yani vakarlı, haysiyetli, yürekli, çıkarı peşinde koşmayan, yalakalık ve yağcılık yapmayı şerefsizlik bilen bir adamsa elbette girmez. Din zebanisi melunların açtıkları yaralar, yaptıkları kötülükler ne yazık ki telafisi mümkün olacak türden değildir. Bu kötülükleri yapanların cezaları ahirete kalıyor. Böyle olunca da yaşayanlar bunların akıbetlerinden ders alamıyor. Onlar pis vücutlarıyla cehennemi kirletirken dünyadaki benzeri yeni zulümler sergilenmeye devam ediyor. Kur'an'ın dini, ruhbanlığı, din sınıfını Allah ile kul arası aracılığı kabul etmediğine göre imana sadece Allah onay verecektir. Eğer dininizi, imanınızı kendisi gibi düşünmeyenlere açık veya örtülü bir biçimde kafir damgası vurmayı siyasetinin esası yapmış zihniyetin onayına bağlarsanız, Müslüman kimliği elde etmeniz hayal olur. yanarsınız. Allah'a teslimiyet, Allah katında Müslüman olmanız için yeterlidir ama Allah ile aldatan fesat dinciler için yeterli değildir. Bu zihniyetin başkalarına mümin Müslüman onayı vermesi kendisine teslimiyet şartına bağlıdır. Ateş yakar, su ıslatır. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Dinci zebanilerin tabiatı ise siyasal rakiplerini din dışı göstererek yıpratmak ve dinin kredilerini kullanarak iktidar erkini ele geçirmektir. Bu gerçek tarih boyunca hiç değişmemiştir ve asla değişmeyecektir. Değişebileceğini sananlar bu aldanışların faturasını çok ağır kahırlar ve kayıplarla öderler. Yakın tarihte İran'da böyle ödediler. Bugünkü Türkiye'de de böyle ödüyorlar. Tarih buna tanıktır. Tarihi çok iyi okuyun ve ibret alın. Onun bunun dinine, imanına onay verme yetkisini kendisinin doğal hakkı gören dincilik zihniyetinin lügatinde doyma, uzlaşma, acıma gibi kavramların yeri yoktur. Ondan anlayış bekleyenler bir gün gelir, saçlarını başlarını yolarlar ama iş işten geçmiş olur. Bu hain güruhun uyguladığı baskı ve dışlamalardan azade kalmak veya aforoz yememek için insanlar asırlardır oldukları gibi görünmemekte, göründükleri gibi olamamaktadırlar. Dinse sürekli bir biçimde riyanın en sinsi şirk olduğunu söyleyip durmaktadır. Bu din zebanilerinde Allah'a ve dine zerre kadar saygı olsaydı, böyle bir tahribe, böyle bir kahpeliğe zemin hazırlar mıydılar? Kur'an, bütün bunları bildiği içindir ki, din sınıfına karşı çıkarak Allah'a imanını koruyan insanların, yani deistlerin, din hayatı yaşamalarını olmazsa olmaz şart saymadan, onların ebedi kurtuluşlarını Allah'ın garantisi altına almıştır. Din temsilcilerinin halkın malına tasallutu. Para mı? Tanrı mı? Bir insanın Allah'a imanının varlığında şaşmaz ve tek gösterge şudur. Para ile Allah yan yana geldiğinde bunların hangisi seçiliyor? Hangisi seçiliyorsa seçimi yapanın gerçek tanrısı odur. Hazreti Muhammed, her ümmetin bir bozgun sebebi vardır. Benim ümmetimin bozgun sebebi ise mal fitnesidir buyuruyor. Bu mucize ihbar tarih tarafından harfiyen doğrulanmıştır. Bırakın peygamberimizden sonrayı, daha o yaşarken hatta doğrudan ona karşı sergilenen mal putu tutkularına tanık olmaktayız. Biz daha onun yaşadığı sırada hatta ona karşı zehirli dişlerini gösteren bu puta dincilik putu diyoruz. Dincilik putunu en iyi tanıtanlardan biri de Erich Fromm oldu. Şöyle diyor. Paraya, başarıya ve piyasanın iktidarına tapma, modern putperestliğin ortak ve etkili bir biçimidir. Fromm adını vermeden, hatta farkında olmadan Maun suresinin söylediğini söylüyor. Fromm, muhteşem eserlerindeki buna benzer düşünceleriyle bana göre Maun suresi mesajının batıdaki yansımalarından biri olarak görülmelidir. Fromm bu yaşamsal tespitini bu kadarla bırakmamış, ayrıntılamış ve onu yaparken de çok önemli bir kaygısını ve şikayetini dile getirmiştir. Bir Kur'an mümininin de gönül rahatlığıyla ve şükranla imzalayabileceği şu satırlara bir bakın. Madem insan daha ilkel din biçimlerine kolayca geri dönebiliyor, o halde günümüzde tek tanrıcı dinlerin işlevi insanları bu tür gerilemekten korumak değil mi? Tanrı inancı ata, totem ya da altın buzağı tapmacılığına karşı bir koruma değil midir? Açıkçası din, belirlenmiş idealleri doğrultusunda insanın kişiliğine bir biçim verebilseydi, bu soruların yanıtı evet olurdu. Ama tarihsel din önceden silahlarını bıraktı ve dünyevi güçlerle tekrar tekrar uzlaşmaya vardı. Din, günlük hayata sevgi ve alçak gönüllülük pratiğinden daha çok belli dogmalarla ilgilendi. Dünyevi güçler dinsel idealin ruhuna saldırırken din bir biçimde meydan okuyamadı, tam tersine çoğunlukla bu saldırılarda pay sahibi oldu. kiliseler 10 emir ve 6 kuralın yalnızca sözsel olarak değil, ruhsal olarak da temsilcileri olsaydı, putperestliğe geri dönüşü önleyen etkili bir unsuru olabilirlerdi. Ama bu bir kaide olmadığı için önümüzdeki soru din karşıtı bir bakış açısıyla değil, insan ruhu için duyulan kaygıyla sorulmalıdır. Dinsel gereksinimlerin bir temsilcisi olarak dine güvenebilir miyiz? Yoksa ahlaksal yapımızın çöküşünü önlemek için bu gereksinimleri örgütlenmiş geleneksel dinden ayrı mı tutmalıyız? Para putuna kul olanlar. Para putuna kul olanlar, ki bu tabir peygamberimizindir, dinine tamamen bırakırlar, ne de onu hakem yaparlar. Yani onlar dini istismar etmek için ona yakın dururlar ama Allah ile para yan yana geldiğinde daima parayı tercih ederler. Tarih boyunca hep böyle yaptılar. Bugün de böyle yapıyorlar. Vicdan kulaklarınıza küpe olsun diye suyun ta başından bir örnek vereceğim. Dikkat ve ibretle izleyin. Ve Maun suresi gerçeğinin bu ışıkla bir kez daha düşünün. Hazreti Peygamber'e at satan bir sahabi, parasını almak üzere peygamberin evine gidiyordu. Peygamber hızlı yürüdü, adam biraz geri kalmıştı. Adamın yanına sokulan bazı sahabiler, ata daha fazla para vereceklerini söyleyerek adamın kafasını çeldiler. Fazla parayı gören adam, atı bunlara satmak istediğini peygambere bildirdi. Peygamber, biz seninle anlaştık, atı bana sattın. Artık o at benim deyince, adam anlaşmayı inkar etti. Allah adına yemin de ederek ben atı sana satmadım dedi. Çevredeki sahabilerse kenarda saklanarak tartışmayı duymazlıktan geliyorlardı. Çekişme epeyce sürdü. Hazreti Peygamber sen atı bana sattın diye ısrar edince adam akıl almaz bir utanmazlıkla peygambere şunu söyleyebildi. Sözünün doğruluğunu tanık getirerek ispatla. Bunun üzerine peygamber, Huzeyme adlı birine tanık göstererek atı satın aldığını ispatladı. Geleneksel Emevi dinciliğine göre hak elçisine karşı şu hayasızlığı yapan adamlar, sahabi ünvanı taşıdıkları için sonraki zamanlarda gelecek tüm Müslümanlardan hayırlıdırlar. İstedikleri kadar parayı Allah'a ve peygambere tercih etsinler. Tanrı'nın elçisine böyle bir davranışı layık görenle bu davranışı kenara çekilip seyredenler nasıl olur da peygamberi görmemiş Müslümanların tümünden daha üstün olur? Böyle bir iddia dine ve peygambere hakaret değil midir? Dinciliğin mal putu karşısındaki tavrı hep bu olmuştur. Görüldüğü gibi onun imansızlık ve hayasızlığını sahabe patentli dayanaklar da vardır. Onlar dayanak mı? İflas belgesi mi diye sorulmamıştır. Din sınıfı her türden dinci, tarih boyunca Allah ile para yan yana geldiğinde daima parayı seçmiştir. Bunun tek istisnası gösterilemez. Bu gerçek, Hazreti İsa tarafından din avukatlığını kimselere bırakmayan güruha hitaben şöyle ifade edilmiştir. Allah'ın evini ticarethaneye çevirdiniz ey engerek yılanlarının dölleri. Allah ile para yan yana geldiğinde Allah'ı tercih edene dindar denir ki bizim burada söz konusu ettiğimiz o değildir. Kur'an bu gerçeğin bel kemiğini o muhteşem kelam güzelliği içinde şöyle vermektedir. Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerler de insanları Allah'ın yolundan usandırarak vazgeçirirler. İnsanları Allah yoluna karşı konuma getirirler. İnsanları su yolunu kesmiş zehirli yılanlar gibi ürkütürler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara gelince onlara korkunç bir azap muştula. Tevbe suresi 34. ayet. Demek ki engerek yılanlarının dölleri insanların mallarını çeşitli oyunlar tezgahlayarak tıka basa yemek için onlara sizi Allah'a götüreceğiz derler ama sonuç insanların Allah'tan uzaklaşması olur. Bu susuzluğunu gidermek için deniz suyu içmeye benzer. Kur'an bu susuzluğu gidermek için şürekaya yani Allah'a ortak koşulanlara sığınmanın susuzluğu artırmaktan başka bir işe yaramadığını da o mucize beyinileri içine koymuştur. Gerçek dua yalnız ona. Hak davet yalnız onun için yapılır. Onun dışında yalvarıp davet ettikleri ise onlara hiçbir şekilde cevap veremezler. Onlar, ağzına ulaşsın diye iki avucunu suya doğru açan ama suya ulaşamayan birinden başkasına benzemiyorlar. Rad Suresi 14. Ayet. Din temsilcilerinin yalana ve talana destekçiliği. Temel beyineleri görelim. Yalana iyice kulak verirler, haramı tıka basa yerler. Maide Suresi 42. Onların birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede yarıştıklarını görürsün. Ne kötüdür o yapmakta oldukları. Ruhbanları ve hahamları onları günah oluşturan sözlerinden, haram yemekten alıkoysalardı, olmaz mıydı? Ne kötüdür onların bir sanat gibi icra etmekte oldukları, sınav teknoloji olarak üretmekte oldukları. Maide 62-63. Ayetin en dehşet verici mesajı, haham ve ruhban zebanilerinin yani din temsilcilerinin haram yemeye destek işini bir tür meslek ve sanat haline getirdiklerinin ifşasıdır. Demek ki bu din temsilcileri haramı halkın malını tıka basa yemekle yetinmezler, başkalarının yemesine de seyirci kalır, destek olurlar. Tarihin her devrinde Karun ve Nemrut tipi doymazların baş destekçileri bu din temsilcileri içinden çıkmıştır. Bugün de aynen öyledir. Türkiye'de 17 Aralık 2013 yolsuzluk kıyametinin kopuşu ardından o güne kadar iktidar partisine örtülü destek veren Diyanet İşleri Kurumu o günden sonra desteğini açıkça verir olmuş. Yolsuzluklar yüzünden sıkışan iktidar partisine ve bu partinin başına toplantılarda, hutbelerde destek tavırları ortaya koymuştur. Dahası var. İlahiyat fakültelerinin onlarca din alimi hocası, yolsuzluklara ayyuka çıkan iktidara ve onun başbakanına çarşaf gibi destek bildirileri yayınlamıştır. İşin en ilginç yanı, bu destek demeçlerinin iktidarın mesela gezi eylemleri sırasında ciddi bunalımlar yaşadığı sırada değil de, yolsuzluk, kara para, rüşvet, hayali ihracat, kısaca haram para söz konusu olduğu sırada yayınlanmasıdır. Kapitalist, emperyalist süper güçlerin neden din avukatı, Allahçı kesildiklerini, Kur'an'ın bu verileri ışığında yeniden düşünmek gerekir. Kapitalizmin ve emperyalizmin süper imparatorluğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin parasının üstünde neden biz yalnız Allah'a güveniriz yazılı olduğunu da bu veriler ışığında yeniden düşünün. Ayrım sonu. Sayfa 257.